Ayrım 13, sayfa 103. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Somer Yalçın. Kubbe nereden geliyor? Daha önce yazdık Kur'an-ı Kerim'de cami sözcüğü yok, ibadet yeri anlamında mescit var. Biraz daha açalım. Mescit kelimesi Yahudilikten, elefantin papirüslerinden geliyor. Bu notu yazınca bile geriliyorum. Kalitesizlik, sağlıklı tartışma yapmaya engeldir bilirim. Hele söz konusu cami olunca hiçbir tartışma yapılamaz. Cami mimarisini dahi konuşamıyoruz. Mesela kubbe formuna bile vazgeçilmezlik, kutsallık izafe ediyoruz. İslam'da ilk inşa edilen mescidi evinin bahçesine Hazreti Ebu Bekir yaptırdı. Zamanla İslam dünyasının her tarafında birçok mescit veya cami yapıldı. Dört halife ve Emevi döneminde resim tabusunu da yıkan Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırdığı Kubbetü's-Sahre hariç camilerin hiçbirinde kubbe yoktu. Genellikle düz dam örtülüydü. Peki özellikle de bizim yaşadığımız coğrafyada, Anadolu'da camiler neden hep kubbe formunda? İslam'dan önce var olan Ayasofya'nın kubbeli ve minareli formu niçin kopya edildi? Estetik değeri yüksek olduğu için mi, yoksa başka bir sebebi mi var? Kubbe sözlükte kavisli, bombeli şey, göbek, yuvarlak dam demek. Kur'an-ı Kerim'de ibadet edilecek mekanın mimari özellikleri tarif edilmez. Yani kubbeli yapı veya minare şart değil. Peki kubbe mimarisi nereden çıktı? Kubbe Müslümanların bulduğu ve İslami mahiyeti olan bir form mu? Değil. Kubbe İslam'dan çok önce ibadet yerlerinde kullanıldı. İlk yapılan kubbeli kutsal mekanı M.Ö. 5000'lerde Sümerlerin yaptığı iddia edilir. Bu ibadet mekanları niçin kubbeliydi? Sadece Sümerler de değil. Çok tanrılı tapınakları neredeyse tamamının kubbeli olmasını nasıl açıklamak gerekir? Kubbe Anadolu'da bereketin sembolü ama tanrıçanın göğsü mü? Bu üstü örtü sistem Roma mimarisinin de temel taşlarından biri oldu. Dünyaya yayıldı. Bizim cami mimarisi buradan mı doğdu? Diyanet İşleri Başkanlığı benzetmeyi reddetti. Cami kubbelerinin Türk çadırı geleneğinin sonucu yapıldığını söyledi. Camilerdeki Ayasofya etkisini bir başka deyişle taklitçiliği reddetti. Haydi Türk çadırını kabul edelim. Minareyi nereye koyacağız? Ayasofya'nın 4 minaresi var. Oysa İslam'ın ilk dönem camilerinin hiçbirinde minare yoktu. Minareler cami mimarisine Emeviler döneminde eklendi. Bugün bizim camiler tek minareyle bile yetinmiyor. Kafa karışıklığının sebebi cehalet mi? Selçuklu Osmanlı devrinde halk Hazreti Muhammed tarafından Medine'de inşa edilen Mescid-i Nebi'yi örnek alarak mütevazı mahalle camileri yaptırırdı. Dipnot: Büyük dedem Mehmet Ali Gürbüz, Çorum Ulukavak'taki Ölçek Kahraman Çavuş Camii'ni yaptırmıştı. Başta padişahlar olmak üzere iktidar sahipleri bilhassa büyük ve gösterişli kubbeli, çok minareli camiler yaptırmaya özen gösterdiler. Evet, Çamlıca Camii Boğaz'a yakıştı. Ama bunun Ayasofya'nın benzeri olmasına gerek var mıydı? Rahmetli Vedat Dalokay'ın İslamabad'daki Faysal Camii gibi özgün bir form bulunamaz mıydı? Vedat Dalokay'ın Ankara Kocatepe Camii için tasarladığı çağdaş kapuk sistemi projesi tepkiyle karşılanıp yok edildi. Yerine Ayasofya benzeri dört minareli, merkezi kubbeli bir cami yapıldı. Çamlıca Camii, Kocatepe Camii'nin benzeri sadece. Farkı minare sayısının 6 olması ve kuşkusuz görkemli büyüklüğü. Kubbe ve minaresiz cami olmayacağını sanıyoruz. Ne yazık ki Hazreti Muhammed'in kubbesiz ve minaresiz mescidi örnek alınarak yapılan ödüllü TBMM Camii bile yıkılmak isteniyor. Şimdilik minare eklenerek cami Müslüman mekanı yapıldı. Komik. Ayasofya'nın cami yapılmasını tartışmak yerine öncelikle cami mimarisini tartışmamız gerekmiyor muydu? Her caminin Ayasofya taklidi olması kimseyi rahatsız etmiyor mu? Geçelim efendim, geçelim. Dil konusunu yazayım. Alfabe karşıtlığının sebebi ne? siyaset devlet işlerini düzenleme ve yürütmekle ilgili özel görüş veya anlayışı ifade eder. Genel anlamıyla hedefi insanları etkilemektir. Kuşkusuz her döneme, her topluma göre etkileme biçimleri farklılık gösterdi. Ama nihayetinde siyaset akıl işidir, aklı kullanma sanatıdır. Örneğin ülkenin kahir ekseriyetinin sevdiği Atatürk'ü 10 Kasım'da eleştirirseniz, politikacı olarak aklınızla değil duygularınızla konuştuğunuzu göstermiş olursunuz. Oğlu gibi Erdoğan'ın da 10 Kasım günü harf devrimini eleştirmesi, duygusal ezberinin soğuk savaş döneminde kaldığını gösteriyor. İngiliz ABD gölgesinde yeşertilen ulusalcılık, milliyetçilik karşıtı siyaset hissinden kendini kurtaramıyor. Atatürk'ü hiç sevmedi. Bir Müslüman ülkede insanlar nasıl olur da Atatürk'e aşkla bağlanır kavrayamadı. Hırslandı. Anıtkabir'e gitmeyi aslında hiç istemedi. Ama Atatürk karşıtı görünmenin siyaseten kendine zarar vereceğini biliyordu. Sandık uğruna törenlere katlandı. Bu sebeple ulusal yaz günlerinde ve milli bayramlarda mutlaka gereksiz çıkışlar yaptı. Erdoğan bu köhne politik anlayışın sonunu getireceğini kavrayamadı. Bu sebeple Erdoğan sıklıkla Osmanlıcadan bahsediyor. "Atalarımızın mezar taşını okuyamıyoruz," diyor. Gerçi Osmanlıca öğrenmesine engel yok, öğrenebilir. Atalarının mezar taşlarını okumaları için öğrencilere zorla Osmanlıca öğretmek istiyor. Aklıma halk arasında söylenen bir söz geldi. "Mezar taşıyla iftar edilmez." Bu sözü çok kişi farklı yorumluyor. Bana kalırsa mezardaki insanı rahat bırakın demektir. Yani mezarı siyasete alet etmeyin. Kuşkusuz mezar taşının tarihi anlamı büyüktür. Döneminin inançlarının, adetlerinin, sanat geleneklerinin, doğal, iktisadi ve sosyal şartlarının ortak ürünüdür. Yakın gelecekte bir bilim dalının doğmasına sebep olacak kadar tarih, şehircilik, taş işçiliği, yazı ve süsleme sanatları, etnografya ve dinler gibi pek çok alanda önemli veriler sunar. Mezar taşı arşiv belgesidir. Ve fakat bunu sadece Osmanlıca bilerek kavrayamazsınız. Haydi dili öğrendiniz ve gramer meselesini vesaire hallettiniz. Dilin yapısını ve tarihi gelişim çizgisini bilmemiz gerekir. Yani bir deryadır o taş üzerinde yazılanlar, büyük bir kültür saklıdır üzerinde. Mesela kurgan, balbal, oboy, stupa nedir? Hatık adı verilen mavi renkli bezler ne anlama gelir? Dikey mezar taşı Şahide'nin Göktürk dönemine ait olduğunu bilmek gerekir. Şebeke, pehle, lahit nedir bilmek gerekir. Türklerde mezara taş konulmasının ve bir takım sözler yazma geleneğinin İslam'dan çok önce başladığından haberdar olmak gerekir. Türklerin Müslüman olduktan sonra İslam'da olmamasına rağmen mezar taşı geleneğini sürdürdüğünü, fakat artık resim ya da heykel yapamadığı için mezar taşına sevap kazanma düşüncesiyle Arapça sure yazmaya başladığını bilmek gerekir. Ancak bu da zamanla değişmiştir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı mezar taşları yazımında büyük değişiklik olmuş, mezar taşlarına artık çoğunlukla eski Türkçe, yani Osmanlıca yazılmaya başlanmıştır. Örneğin Ruhuna Fatiha ilk kez bu dönemde sıklıkla yazıldı. Örneğin çoğunlukla aruz vezniyle yazılan manzum sözlere yer verilir oldu. En önemlisi İslam düşüncesinin resim ve heykele getirmiş olduğu kısıtlama, yazının bir sanat dalı olarak doğmasına ve genişlemesine yol açtı. Bu mezar taşlarına da yansıdı. Mezar taşlarında Osmanlıca'nın Kufi, Nesi, Sülüs ve Talik gibi yazı stilleri ve bunların değişik formları kullanıldı. Selçuklular ve İlhanlılar Göktürk alfabesine benzeyen Kufi yazı stiliyle yazdı. Osmanlı ise Kufi'yi pek tercih etmedi. Mesele sadece yazı da değil, mezar taşı geleneği çok boyutlu. Çocuk mezar taşını okudu diyelim. Mezar taşı üzerindeki kılıç, bıçak ya da at, koyun ve kuşun anlamını bilir mi? Çocukları geçelim. Arapça bilen Erdoğan hem şimdiki koç heykelli mezar taşının ne anlama geldiğini bilir mi? Mezar taşı üzerinde makas görünce atasının terzi olduğunu sanır herhalde. Mezar taşı üzerindeki süslemelerin veya sembollerin sırrı vardır. Mezar taşındaki ay, güneş ve diğer astrolojik simgelerin derin anlamları kavranmadan mezar taşı anlaşılamaz. Ah Erdoğan'a, Osmanlıca öğrendiğini varsaydığımız çocuk mezar taşı üzerindeki sarıkları, kavukları, takkiyeleri nasıl açıklayacak? Yeniçeri'nin darmadağın serpuşlarını ya da ne bileyim Mevlevi külah çeşitlerini bilmeden mezar taşı anlaşılabilir mi? 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan yuvarlak, oval veya köşeli şekilleri bulunan sütun biçimindeki taşların kaynağı nedir bilinebilir mi? Kaç bezeme, kaç motifin manası anlaşılabilir? Mezar taşı okumak için tek başına dil yeterli değildir. Kimseyi kandırmayınız. Ekleyeyim. Osmanlı'da okur yazar oranını tam olarak bilmek çok zor. Nedeni yapılan nüfus sayımları bilgi amaçlı değil, gelir amaçlıydı. Okuma yazma sayısı önemli değil. Kimin ne kadar toprağı, hayvanı var, devlet bunlardan ne kadar vergi alabilir bu önemliydi. Devletin işine yaramayan okuma oranıyla ilgili sağlıklı bir kayıt görülmüyor. Okuma yazma oranının %9 olduğu kabul edilmekte. Hala göçebeliğin bulunduğu Türkiye'de ezici çoğunluk büyük dedesinin mezarını bilmez. Atalarımızın mezar taşı derken Erdoğan tarihi nereden başlatıyor? Tonyukuk 726, Kültigin 732, Bilge Kağan 735 ve diğerleri buna dahil mi? Çocuklarımız Yenisey Orhun yazıtlarını okuyabilecek mi? Yoksa sadece Arapça, Osmanlıca mezar taşına sahip olanlar mı bizim atamız sayılacak? Türk kendi ülkesinde hiçbir dönem bu kadar aşağılanmadı. Bir gerçeği daha yazmalıyım. Türkiye'de üzerinde Arapça, Osmanlıca yazı bulunan mezar taşı sayısı çok azdır. Hele yoksul Anadolu'da pek yoktur. Yazılı mezar taşı sayısının çoğalması Cumhuriyet'le başladı. Selçuklu ve Osmanlı'nın mezar taşlarına sahip çıkan da yine Cumhuriyet oldu. Mezar taşı üzerine ilk çalışmaları Halk Evleri başlattı ve bu makaleler Halk Evi dergilerinde yayınlandı. İlk kitap çalışmasını Saadettin Nusret Ergun 1932'de yaptı. Demokrat Parti 1954-60 yılları arasında mezar taşlarını Diyarbakır ve diğer şehirlerin kanalizasyon inşaatlarında kullanırken neredeydi bu pek bilmişler? Erdoğan mezar taşı geleneğini yeni hatırladı. 1991 ve 1998'de iki kez mezar taşı sempozyumu düzenledi. AKP döneminde 22 yıldır bir tek sempozyum düzenletmedi. Neymiş? Atalarımızın mezar taşlarıymış. Kurnazlık üzerinden siyaset yapılıyor. Alfabe değişimi bir günde olmadı. Bilal Erdoğan'ın sözlerini unutmadım. Bu konu Cumhuriyet ile başlamadı. Türkçe alfabe tartışması yaklaşık 200 yıllık konu. Yıl 1839, Osmanlı'da Tanzimat dönemiyle başlayan modernleşme hareketleri alfabe sorununu gündeme getirdi. Çünkü bir alfabenin mükemmelliği o alfabedeki işaretlerin dildeki sesleri herhangi bir karışıklığa meydan vermeyecek biçimde karşılamasına bağlıdır. Arap dilinin ses yapısı ile Türk dilinin ses yapısı arasında önemli farklılıklar vardı. Türkçedeki seslerin Arap alfabesiyle istenildiği şekilde ifade edilememesi, Osmanlı modernleşme sürecinde başta eğitim olmak üzere pek çok alanda sorun olarak görüldü. Sanıyorlar ki Türkiye bir günde Osmanlıcayı bırakıp Latin alfabesine geçti. Bu cehalet Osmanlı dönemindeki Osmanlıca tartışmalarını hiç bilmiyor. İkinci Abdülhamit döneminde 3 kez Maarif Nazırlığı'na yani Eğitim Bakanlığı'na getirilen ve yaklaşık 9 yıl bu görevi sürdüren Münif Paşa'yı tanıdıklarını sanmıyorum. Münif Paşa aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk sivil bilim kurumu olan Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'nin kurucusuydu. Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce ve Fransızca biliyordu. Şam'da, Kahire'de ve Berlin'de öğrenim gördü. Osmanlı'nın aydınlanma merkezi Bab-ı Ali Tercüme Odası'nda yetişti. Voltaire gibi aydınlanma çağı filozoflarını Osmanlıcaya çevirdi. Yani dil konusunu teoride ve pratikte bilen bir Osmanlı münevveri ve devlet adamıydı. Osmanlıcanın ıslahı konusunu ilk dile getirenlerden biri de Münif Paşa'ydı. İyi de kaç yüzyıldır olan Osmanlıca neden artık sorun olarak görülüyordu? Meselenin banteli de burası. Osmanlıcanın sorun olarak görülmesi 18. yüzyılın başında oldu. Matbaa 1727'den itibaren günlük yaşama girmiş fakat okur yazar sayısında artışa neden olamamıştı. Sebebi hem Osmanlıcanın okuma ve yazmada doğurduğu güçlükler hem de Türkçenin ses yapısına uygun olmayışıydı. Ayrıca Osmanlıca matbaanın kullanımını da zorlaştırıyordu. Latin harfleriyle 30-40 karakterle basım yapılırken Osmanlıca için en az 500 cins ve keza Osmanlıca yazı türü talik içinse bunun 3 katı harf karakterine ihtiyaç vardı. Yani kitap basımı çok güçtü. Osmanlı Devleti Osmanlıca sorununu çözmek istiyordu. Bu nedenle yeni harflere geçmek gerektiğini vurgulayan Münih Paşa'yı 3 kez Maarif Nazırlığı'na getirdi. Her seferinde 2. Abdülhamit cahillerden korkup onu görevden aldı. Çünkü Münih Paşa camilerde verilen vaazlarda bile gavurlukla itham edildi. Oysa sorunun dinle hiç ilgisi yoktu, teknikti. Geri kalmışlığına çare olarak mektepler açmaya başlayan Osmanlı, dil sorunuyla bir kez daha yüzleşti. 6-7 yılı bu dili öğrenmeye harcayan çocuklar bir mektubu bile okuyamıyordu. İşin garip yanı öğretmenlerin de durumu benzerdi. Evet, Osmanlıca alfabe okumayı güçleştiriyordu. Arap harfleri Türkçe kelimeleri ifadede yetersiz kalıyordu. Hareke yani ünlü işaretleri konulmayan kelime 5-10 farklı şekilde okunuyordu ve kuşkusuz bunların anlamları da farklıydı. Örneğin kef, vav, re ile yazılan bir sözcük kürk, kürek, gevrek, körük, görk, görün diye okunabiliyordu. Mevcut harflerle özel isimleri yazıda belirtmek çok güçtü. Osmanlıca tamlamalara hiç girmeyeyim. Ahmet Cevdet Paşa Kavaid-i Osmaniye adlı eserinde Türkçe'de bulunup da Arap harfleriyle gösterilemeyen sesleri belirtmek için bir yol bulunmasının elzem olduğunu yazdı. Konu devletin ilim kurulu olan Encümen-i Daniş'in gündemine geldi ve bazı harflerin üzerine işaretler konulmasına karar verildi. Ama bu da sorunu çözmedi. Yeni harflere geçmeyi resmi olarak ilk kez 1863'te Sadrazam Fuat Paşa'nın huzurunda dile getiren Azerbaycanlı yazar Mirza Feth Ali Ahundzade oldu. Dipnot: sarayda kimileri Latin alfabesi biliyordu. Örneğin 18. yüzyılda Sultan 3. Selim döneminde ünlü Fransız sanatçı Merlin Kalfa ile kız kardeşi Hatice Sultan arasındaki mektuplaşmalar, Latin harfleriyle Türkçenin günümüze kadar gelmiş ilk örneğidir. Maalesef Osmanlı Devleti sorunu ve çözümünü biliyor ama korkuyordu. İslam alfabesi nasıl terk edilebilirdi? Ancak dil sorunu tartışmaları Osmanlı'da bitmedi. Namık Kemal 5 Temmuz 1869 tarihinde Hürriyet'te şöyle yazdı: bizim çocuklar 5-6 yaşında mahalle mektebine verilip 2-3 senede bir hatim indirdikleri ve birkaç sene dahi tecvid ile hatimler tekrar okunduğu ve 5-6 yıl sülüs ve nesik araladıkları halde ellerine bir gazete verilse okuyamazlar. İki satır bir tezkere kaleme almak nerede? Sorun büyüktü. Arap harflerinin eksik ve bitişik yazılması özellikle de savaşlarda yazılı emirlerin yanlış anlaşılmasına sebep oluyordu. Harbiye Nazır Enver Paşa gerek telgraf haberleşmesinde gerek yazışmalarda Hattı Enveri veya Ordu Elifbası olarak adlandırılan yeni yazı sistemini zorunlu kıldı. Fakat bu yazıdan da askeri işleri geciktirdiği şikayetleri üzerine vazgeçildi. O dönem gazeteler bile birbirine düştü. Latin harflerine geçilsin diye Terakki ile Ceride-i Havadis arasındaki tartışma günlerce sürdü. 20. yüzyıl başında Osmanlı'da alfabe tartışmaları hızlandı. Arap alfabesi kullanan Arnavutluğun 1910'da Latin alfabesine geçmesi üzerine Osmanlı'da alfabe konusunda çalışmalarda bulunmak üzere çeşitli, yani Tamim-i Maarif ve Islah-ı Huruf Cemiyeti gibi encümenler ve dernekler kuruldu. Dipnot: burası Orta Doğu, anlaşmak hiç kolay değil. 60 ülke Arapça konuşur, hiçbiri diğerine benzemez. Iraklı Suriyeli ile Mısırlı Yemenli ile anlaşamaz. Yani tek dil Arapça yok. İstanbul'da Abdül ve Şemseddin Sami Fraşeri kardeşler 1879'da Latin ve Yunan harflerinin karışımından oluşan İstanbul alfabesini oluşturdular. Bu alfabeyle bir gramer ve bir dizi okul kitabı yayımlandıysa da çok yaygınlık kazanamadı. Daha sonra Maarif Nezaretine bağlı İmla Komisyonu, kimi aydınlar tarafından kurulan Islah-ı Huruf Cemiyeti ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Başkanlığındaki Islah-ı Huruf Encümeni, Osmanlıca'ya sesli harflerin eklenmesi, harflerin ayrı yazılması gibi düzenlemeler yaptı ise de başarılı olamadılar. Osmanlı'nın 200 yıllık Osmanlıca sorununu Cumhuriyet 1928'de çözdü. Bugün muhafazakar kimi politikacılar Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir. Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz diyor ya. Osmanlı münevverleri de bunun tersini söylüyordu. Abdullah Cevdet, Hüseyin Cahit, Kılıçzade Hakkı, Celal Nuri gibi nice münevverler alfabe değişikliğini savundu. Kaldı ki Yakut Türkleri 1918 yılında Latin alfabesine geçti. Azerbaycan 1922'de Latin harflerini kabul etti. Osmanlı'da yoğun tartışmalar yaşansa da alfabe değişikliği yapacak cesur adımlar atılamadı. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 111.